Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Bakara suresinin 218 ve 219. ayetlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve cahedû fî sebîlillâh. اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür. Ve sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki düşünürsünüz. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 30D1399, Hicri Kameri 5 Cemadüssani 1442 ve Miladi Takvim'de 19 Ocak 2021 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Batı Asya gelişmeleri, Nur'a giden yol ve Yaşam Anahtarları isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Trump yönetiminin yaptıkları İran iradesini etkilemez dedi. Tahterevançı İran'ın Amerikan yaptırımlarına rağmen koronayı kontrol etmeyi başardığını söyledi. Uzun Nuri, Filistin yanlısı konseylerin ortak toplantısının istikbara karşı direnişin devam ettiğini gösterdiğini bildirdi. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti ulaştırma alanında işbirliğini arttırıyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri zengin ülkeleri sert dille eleştirdi. NATO Genel Sekreteri Rusya'nın NATO'nun genişlemesini etkilememesi gerektiğini bildirdi. Şimdi haberler.
Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadet yıldönümü merasimlerinin son gecesi dün İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin huzurunda düzenlendi. İslam İnkılabı rehberi bürosundan yapılan açıklamada söz konusu merasimde Hucetul İslam Refi'in yaptığı konuşmada Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın adalet ve hakkın savunucusu olduğuna değinerek Hazreti Fatıma'nın mescidini bile insanlarla yüz yüze görüşmesinde onlara hak ve adalet konusunda ikna çabaları, ensar ve muhacirle hak ve velayeti hatırlatması ve onlara karşı görevini tamamlaması ve o Hazretin velayet ve adalet yolunda emsalsiz ve kalıcı hareketlerin olduğuna vurgu yaptı. Söz konusu merasimde Hucetul İslam Ekberpur'da Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın yüce şahsiyeti konusunda konuşma yapıp mersiyeler okudu. Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadet yıldönümü merasimleri her yıl binlerce Ehl-i Beyt aşığının katılımıyla düzenlenirken bu yıl koronavirüs nedeniyle halkın katılımı olmadan İslam İnkılabı rehberinin huzurunda ve sosyal medya üzerinden yayınlandı.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, İran'ın gerginlik ve savaş peşinde olmadığını ve bitmek üzere olan Trump hükümetinin yaptıklarının da İran halkının iradesine etki etmediğini söyledi. Zarif, İslam Şurası Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'ndaki gündeme gelen konuları anlatırken bu konuya dikkat çekti. Zarif, Trump yönetiminin son günlerinde İran aleyhindeki tahriklerine değinerek, İran gerginlik ve savaş peşinde değil. Fakat Trump'ın bitmek üzere olan yönetiminin yaptıkları İran halkı iradesinde etkisizdir dedi. Zarif, eğer bir kimse İran'a saldırı niyetindeyse daha önceki tecavüzleri de göz önünde bulundurmalı. Fakat Trump yönetiminin bir iki günlük ömründe bizim önleyici uygulamalarımız iyi cevap vermektedir dedi. Zarif ayrıca İran'ın Karabağ konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti toprak bütünlüğüne verdiği desteği de belirterek biz meskun mahalleler özellikle tarihi miras olan Gence'ye saldırıya karşıyız dedi.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi İran hükümetinin Amerika'nın dayattığı ekonomik savaşa ve yaptırıma rağmen koronayı önlemeyi başardığını belirtti. İran'a göre İran'ın Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi Mevlüt Tahtirevanchi, Amerikan seçilmiş başkanı Biden ve diğer üst düzey yetkililerin kapsamlı ortak eylem planı COEP'e dönmek istediklerinin sözlerine değinerek, Biden, Trump'ın insanlık dışı azami baskı politikasını bir kenara bırakarak, ambargoların tamamını ortadan kaldırarak vaatlerine bağlı kalacak mı? Bu konuda yargıya varmak için acelemiz yoktur, dedi. Tahtirevanchi İran'a yaptığı ziyareti Amerika dış politikasındaki mevcut ekip yaptırımlara bağımlı ve bu arada bir yaptırım ilan ediyorlar. Elbette bu yaptırımlar yeni değil ama bu yeni yaptırımlar yaratıyor ve de listeye ekliyor gibi görünmeye çalışıyorlar diye belirtti. Yaptırım bağımlılığına ek olarak ilgisiz sözlere bağımlılığın ve itibarsızlaştırmanın mevcut Amerikan dış politikasının bir parçası olduğunu dile getiren Tahtirevanchi, Biden başkanlık görevine gelmesi ve nükleer anlaşmaya dönmesi sözüyle iki ülke arasındaki ilişkileri yönetme ve gerilimi hafifletme umutları arttı. Ancak seçimi kazandıklarından önce ve sonra olumlu açıklamalarda bulunsalar da bu olumlu sözleri pek bel bağlamayız. Bu görüşmeler işlevsel hale geldiğinde güvenilebilir ifadesini kullandı. Biden'ın nükleer anlaşma hakkında ne yapması gerektiğine bağlı olarak bir karar vereceklerini ve karşılıklı cevap vereceklerini dile getiren Tahtirevanchi, Amerika'nın nükleer anlaşmaya geri dönmesi gerektiği defalarca söylendi ve bu geri dönüşün eksiksiz ve ön koşulsuz yani nükleer anlaşma ile alakalı alakasız konuları gündeme getirmek istemeden yapılması gerekiyor diye ekledi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri dün yaptığı açıklamada İran'ın Birleşmiş Milletler'e 16 milyon dolardan fazla üyelik aidat borcu olduğunu iddia etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri dün yaptığı açıklamada İran ve 9 Afrika ülkesinin aidatlarını ödemediklerini ve genel kurulda oy kullanma hakkını kaybedeceklerini iddia etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Genel Kurul'un 75. dönem başkanı Volkan Bozkır'a dün yazdığı ve üyelere dağıtılan mektupta bu ülkelerin oy haklarını geri kazanmak için yerine getirmeleri gereken durumu belirlemesini istedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine göre İran üyeliğini geri kazanmak için Birleşmiş Milletler'e 16.251.298 dolar ödemek zorunda. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade ise pazar günü yaptığı açıklamada İran'ın Amerika tarafından mali kanalların kapatılmasına rağmen Birleşmiş Milletler aidatını ödemeye çalıştığını söyledi. Hatipzade yaptığı açıklamada İran mali kaynaklarının nakil yollarının Amerika tarafından kapandığını belirterek bu konuda İran'ın son önerisinin Birleşmiş Milletler aidat borcunun İran Merkez Bankası'nın izniyle İran'a ait Güney Kore'de bulunan mali kaynaklar ile ödenmesi olduğunu söylemişti. Hatipzade bu öneriyle ilgili Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ni koordinasyon ve müzakere yapıldığını da belirterek Amerika'nın daha önce İran'ın uluslararası varlıklarına el koymasından dolayı İran Birleşmiş Milletler'in üyelik aidatında Amerika Vasıta Bankası'nı kullanmamasını veya Birleşmiş Milletler'in bu yolun güvenliğini tazmin etmesini istemektedir, dedi.
İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı, Filistin yanlısı ülkelerin parlamentolarının, Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonlarının başkanlarının varlığı, istikbara karşı direnişin sürdüğünü gösteriyor, dedi. İran'a göre Mujtaba-i Nuri dün Kudüs yanlısı konseylerin uluslararası çevrim içi seminerinde yaptığı konuşmada Kudüs ideallerine ihanet eden bazı İslam ülkelerinin liderleri bugün sadece uykuda olmalarına rağmen sadece İslam toplumlarında sessizlik değil aynı zamanda ihanet kollarını düşmana uzattılar. Ve bugün bir asırdır başarısızlığa mahkum bir anlaşma yaparak Filistin ve Müslüman toplum ideallerine ve Filistin'in hedeflerine ihanet etmekteler dedi. Zulnuri, düşmanlar bu ülkelerin hain liderlerini kandırarak, göz korkutarak, baştan çıkararak kötü Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesini uygulamaya çalışıyorlar. Ve Siyonist rejimle ilişkilerin çirkinliğini ve baskılarını kırmaya ve böylece Filistin halkına zulmün devamına neden oluyorlar dedi. İranlı yetkili mazlum Filistin halkının en temel sağlık hakkına bile sahip olmadığını belirterek terör rejimi İsrail'in Filistin halkının sağlığını tehlikeye attığını belirterek bu oturuma bu kadar yüksek katılımın varlığı Filistin yanlısı parlamentoların Müslümanların ilk kıblesine verdiği önemi ve de Filistin halkının davasını sürdürmesi için destek açısından ve bunu bütün dünyaya göstermesi yönünden son derece önemlidir dedi.
İran Şehircilik ve Ulaştırma Bakanı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, karayolu ve demiryolu ile mal taşımacılığı alanında iki ülke arasındaki işbirliğinin arttırılması gereğini vurguladı. İran Ulaştırma Bakanı Muhammed İslami, Tahran ve Bakü arasında demiryolu taşımacılığına ilişkin 7 anlaşmanın imzalanmasına atıfta bulunurken, dün Tahran'da düzenlenen 14. Karma Ekonomi Komisyonu'nun oturumunda Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile bir araya geldi. Muhammed İslami, Azerbaycan Cumhuriyeti'ni İran için bölgede stratejik bir ortak olarak gördüklerini söyledi. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti yetkililerinin ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirme kararlılığına değinen İslami, Astara demiryolu projesinin tamamlanması ve iyileştirmesi Rusya, Gürcistan ve diğer ülkeler arasında dünyanın açık sularında demiryolları ile mal geçişini kolaylaştırabilir dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı da geçtiğimiz yıl Kuzey-Güney koridorunda mal transit geçişinde yaşanan %18 artışı değinerek Astara ekseninde malların ticaret ve transit hacmi geçtiğimiz yıl %25 arttı dedi. Mustafayev, Astara çay üzerindeki köprünün yapımının hızlandırılması gereğini de vurgulayarak mevcut köprü 1946'da inşa edildi ve ağır vasıtaların geçme kapasitesi sahip değil, onun yerini yeni bir köprünün alması gerekiyor dedi.
İran-Türkiye sınırında yer alan Urumiye'nin Dağlık Soma Beradost bölgesinde meydana gelen çığ düşmesi 5 kişinin kaybolmasına neden oldu. İran'a göre Soma Beradost kasabası kaymakamı Said Hakiki dün yaptığı açıklamada dün öğle saatlerinde İran-Türkiye sınırının yüksekliklerindeki çığ nedeniyle Kur'an köyü sakini 5 kişinin kaybolduğunu bildirdi. Hakiki, elverişsiz hava koşulları nedeniyle şu ana kadar bu insanlarla iletişim kurmanın mümkün olmadığını söyledi. Ayrıca bazı resmi olmayan haberlere göre görgü şahitleri 5 kişinin cenazesinin çığ altında Türk Yardım Güçleri tarafından bulunduğunu bildirdiler. Kur'an köyü Urmiye şehrinin Soma Beradost kesiminde İran-Türkiye sınırına 8 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Öte yandan Türkiye medyasına göre Van Valiliğinden yapılan açıklamada ise İran İslam Cumhuriyeti Askeri Sınır Birliği'nce Başgale Kaymakamla Esen Yamaç Mahallesi Sualtı Mezrası'nın sınır bölgesinde çığ düştüğü 9 İran vatandaşının çığ altında kaldığı, 4'ünün kendi imkanlarıyla kurtularak İran tarafına döndüğü ve 5 kişiden haber alınmadığı yönünde ihbarda bulunulmuştu.
Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyaret kapsamında gittiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta temaslarını sürdürüyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Irak Savunma Bakanı'ndaki görüşmenin ardından Başbakanlığa geçen Akar, burada Irak Başbakanı Mustafa Kazım ile bir araya geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in de katıldığı görüşmede terörle mücadele konusunda işbirliği, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Resmi Irak Haber Ajansı da toplantının Bağdat ile Ankara arasında askeri işbirliğini güçlendiren ortak konuların ele alındığını Irak'ın tüm topraklarındaki egemenliğine saygı ilkesinin vurgulandığını bildirdi. Irak Başbakanı Bağdat ve Ankara arasında daha önceki anlaşmaları uygulama gereğini vurgularken, Türkiye'nin 2018 Kuveyt zirvesindeki Irak'a verilen taahhütleri bu doğrultuda yatırım taahhütlerine uyması gerektiğini söyledi. Irak Başbakanı, Irak'ın kendi topraklarından Türkiye'ye karşı herhangi bir terör tehdidine veya faaliyetine karşı olduğunu ve bu sorunun Irak'ta güvenlik güçlerinin devam eden varlığıyla çözüleceğini kaydetti. Görüşmede iki taraf sınır bölgelerinde terör tehditlerine karşı koymanın önemini vurgulayarak istikrarın iki ülke arasında daha fazla işbirliğinin kapısını açacağını belirtti.
Haseki halkı dün Türkiye'nin içme sularını tekrar kesmesini kınamak ve Amerikan işgaliyle bağlantılı milislerin kendilerine yönelik ihlallerini reddetmek amacıyla protesto gösterisi düzenledi. Sana Haber Ajansı'na göre pazartesi günü Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseki kenti vatandaşları Türkiye ve Ankara bağlantılı teröristler tarafından bölgede tekrar su kesintisi yapılmasını ve Suriyeli Kürt demokratik güçlerinin insan hakları ihlallerini protesto etti. Suriye vatandaşları Türkiye ve Kürt milislerinin Suriye halkının kaynaklarını ve servetini çaldığını belirten pankartlar açtılar. Göstericiler Türk ordusunun ve müttefik teröristlerin veya Kürt milislerin Haseki halkına yönelik zulmü karşısında uluslararası sessizliği de kınayarak bu sessizliğin halka yönelik yasa dışı eylemleri ve suçları artıracağını vurguladı.
Türkiye Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 164 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 5862 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 164 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Toplamda 27.523.423 test yapıldı. Dün yapılan 151.342 testten 5.862 yeni vaka sayısı, 749'da yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2.392.963 olduğu, dün iyileşen 7.905 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının ise 2.270.769'a yükseldiği açıklandı.
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom, COVID-19'a karşı yüksek gelirli en az 49 ülkede 39 milyon dozdan fazla aşı yapıldığını belirterek, yoksul ülkelere aşı tedarikinde ise dünyanın feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde olduğu uyarısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü 148. Yönetim Kurulu toplantısı İsviçre'nin Cenevre kentinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom burada yaptığı konuşmada yeni tip koronavirüs aşılarının tüm ülkelere eşit ve adaletli dağıtılması için ülkelere küresel dayanışma çağrısında bulundu. COVID-19 salgının Çin'in Wuhan kentinde patlak vermesinin ardından geçen bir yıldan kısa bir zamanda güvenli ve etkili COVID-19 aşılarının bulunmasının büyük başarı olduğunu vurgulayan Adhanom, ama şimdi aşıların bazılarına umut getirmesine rağmen dünyanın zenginleri ve yoksulları arasındaki eşitsizlik duvarında başka bir tuğla haline gelme tehlikesiyle karşı karşıyayız uyarısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan mevkidaşı Ara Ayvazyan ile Dağlı Karabağ bölgesindeki ateşkes anlaşması hakkında dün telefonla görüştü. Rusya ve Ermenistan Dışişleri Bakanları telefon görüşmesinde ikili ve uluslararası konuları da ele aldılar. İki taraf ayrıca Rusya, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan liderleri bildirisinin uygulanmasını ve 11 Ocak 2021'de Moskova'da yapılan zirvede varılan anlaşmayı da görüştü.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın bazı ülkelerin Kuzey Atlantik İttifakı'na girişini etkilememesi gerektiğini, zira söz konusu ülkelerin egemen birer devlet olduklarını belirtti. Fransız Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nün sanal konferansına katılan Stoltenberg, NATO'nun genişlemesine Rusya ile ilişkilerin kötüleşmesine yol açıp aşmayacağı sorusuna, NATO'ya katılma konusu doğrudan aday ülkeyi ve NATO'yu ilgilendiriyor. Rusya'nın sürece müdahale etmeye veya onu engellemeye hakkı yok yanıtını verdi.
Rusya muhalifi Rus halkını ülkede huzursuzluk ve güvensizlik çıkarmaya teşvik etti. Rus muhalefet lideri Alexei Navalny pazartesi günü Rusları iktidar partisine karşı sokağa çıkmaya çağıran bir video yayınladı. Video Rus yargısının Navalny'nin 15 Şubat'a kadar gözaltında kalacağına karar vermesinden dakikalar önce yayınlandı.
Ve son haberimiz, Joe Biden'ın 20 Ocak çarşamba günkü yemin töreni için olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı Washington'da kongre binası yakınlarında çıkan yangın paniğe yol açtı. Kongre yakınlarında dumanların yükselmeye başlamasının ardından yerleşkeye giriş çıkışlar durduruldu. Biden'ın yemin töreni için yapılan provalar da yarıda kesildi.
Burası Tarih Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyicilerimiz. Sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Rusya ve Batı'nın karşı karşıya gelmesi ve Navalny meselesi etrafında. Avrupa Birliği ve Amerika her zaman Rusya'nın iç işlerine müdahale etmiştir ve etmeye de çalışmaktadır. Özellikle de Rus muhalefet kanadını destekleyerek ve insan hakları ihlalleri bahanesiyle Moskova'ya baskı uygulamaya çalışmıştır. Şimdi de Rusya muhalefet kanadının tanınmış ismi Alexei Navalny'nin tutuklanması Moskova'ya baskı yapılması için başka bir bahaneye dönüşmüştür. Rusya polisi pazar günü geçen yazdan beri yani zehirlendiği iddialarının ardından ilk kez Rusya topraklarına dönen Alexei Navalny Moskova havalimanında tutuklandı. Navalny 29 Aralık 2020 tarihine itibaren şartlı tahliye yasalarını mükerrer bir şekilde ihlal etmesi yüzünden Rusya Federal Polisi tarafından arananlar listesine alınmıştı. Navalny'nin tutuklanmasının ardından Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron gibi üst düzey Avrupalı makamlar onun serbest bırakılmasını istediler. Amerika'da da Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Amerika Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gregory Mix de Navalny'nin serbest bırakılmasını istedi. Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan da benzer bir talepte bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise batılı makamların Navalny'nin serbest bırakılması yönündeki müdahaleci taleplerine tepki olarak onlardan Rusya'nın iç yasaları ve uluslararası kurallara saygı göstermelerini istedi. Aslında Alexei Navalny dosyası Rusya ve Batı özellikle de Avrupa Birliği arasında önemli gerilim konu başlıklarından biri haline gelmiştir. Brüksel şimdiye kadar bu husustan dolayı birkaç defa Moskova'ya yaptırım uygulamıştır. Avrupa ve Amerika'nın odak noktasına yerleşen bu konuda Navalny'nin Ağustos 2020'de Rus ajanları tarafından Novichok isimli gaz aracılığıyla zehirlendiği iddia edilmiştir. Moskova ise bu iddiayı ciddi bir şekilde reddetmiştir. Buna rağmen Amerika bu meseleden yararlanarak Almanya'yı Rusya'nın doğal gazını Avrupa'ya taşıyacak Nord Stream 2 projesinden geri çekmeye çalıştı. Rusya Enerji ve Güvenlik Merkezi Başkanı Anton Hidopkov'in söylediğine göre Amerika Navalny'nin zehirlenmesi hususundan son derece yararlanmış ve Rusya'ya Avrupa enerji piyasasından atmaya çalışmıştır. Muhalefet lideri olarak Rus hükümetini eleştiren Alexei Navalny, Avrupa Birliği ve Amerika'dan her zaman büyük destek görmüş ve son yıllarda hükümet karşıtı protestolarda kilit rol oynamıştı. Batılı ülkeler geçtiğimiz birkaç yıl içinde defalarca Rusya'nın bu ülkelerdeki siyasi süreçlere ve olaylara özellikle seçimler alanında müdahale ettiğini iddia etti ve hatta Washington'un bu bahaneyle Moskova'ya sert yaptırımlar uyguladığı görülüyor. Bu arada Batılılar Rusya'nın iç işlerine doğrudan ve açık bir şekilde müdahale ettiler. Özellikle Rusya'da seçim sonrası dönemde Rus halkını gösteri ve protestolar yapmaya teşvik ettiler. Rus hükümeti Batı'nın iç işlerine müdahalesinin sonuçları konusunda ise defalarca uyarılarda bulundu. Batı'nın özellikle Amerika'nın Rusya'nın iç işlerine müdahale etme eylemleri istikrarsızlık yaratmayı, protestoları arttırmayı ve nihayetinde Rusya'da olumlu Batı'nın istediği gelişmelerinin oluşmasının önünü açmayı hedefliyor. Bu konudaki somut önlemlerden biri mali yardımın artması, muhalefetin tam medya desteği görmesi, Rusya'daki iç durum bağlamında olumsuz bir atmosfer yaratılmasıdır. Washington, Rusya'da Alexei Navalny gibi Batı yanlısı bir figürün iktidara gelmesini istiyor. Ancak muhalefetin bariz bir şekilde Batı'ya bağlılığı ve Rus halkının bu konudaki farkındalığı sebebiyle hedeflerine ulaşamadılar. Şimdi bile Alexei Navalny'nin tutuklanmasıyla Batı onun serbest bırakılması taleplerini ortaya atarak Rus hükümetine karşı faaliyetlerine devam etmeye çalışıyor ve Moskova-Batı ilişkilerinde yeni gerilimler ortaya çıkarıyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Suudi Arabistan'ın bölgesel siyasetlerinde değişiklik sinyalleri etrafında. Amerika'da Donald Trump'ın başkanlık döneminin sona ermesiyle Suudi Arabistan'ın bölgesel siyasetlerinde de değişikliklerin emareleri belirmeye başladı. Bu değişiklik sinyalleri açıkça görülüyor. Suudi Arabistan yüklü miktarda masrafa katlanarak Donald Trump kozundan bölgesel siyaset çapında yararlanmak istedi. Böylece Trump da Suudi Arabistan'ın Yemen'de işlediği insan hakları ihlallerine göz yummadı ve Riyad hükümeti de bu cinayet dolu savaşı daha rahat bir şekilde sürdürdü. Trump yönetiminin göreve gelmesinden sadece 6 ay sonra Suudi hükümeti dış politikasında bir değişiklik yaparak Doha'ya baskı yapmak amacıyla Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ile bağlarını ve işbirliğini sıkılaştırarak Katar hükümetiyle gerginlik yaşadı ve bağlarını kopardı. Böylece Katar'ın kuşatılması dönemi başlamış oldu. İran İslam Cumhuriyeti ile Suudi gerginliği de Barack Obama döneminde ve Şeyh Namr Bakır El Namr'ın idamından sonra başladı. Ancak Riyad, Trump yönetiminin İran İslam Cumhuriyeti üzerindeki azami baskısının ana aktörüne de dönüşmek istedi. Bu dönemde Riyad'ın Tahran ile ilişkileri tamamen rekabetin dışına taşındı ve düşmanlığa dönüştü. Suudi Arabistan Trump döneminde Türkiye hükümetiyle de gerginlikler yaşadı. Böylece Suudi Arabistan'ın bu dönemde Türkiye ile yaşadığı gerilimler 3 alandaydı. Katar üzerindeki baskı, Müslüman kardeşleri terörist olarak tanımak ve Cemal Khashoggi'nin İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğunda acımasızca öldürülmesi. Bunlar Suudi dış politikasının bölgedeki diğer ülkeler ve güçlerle gerilimin başlıca örnekleriydi. Tabii Suudi Arabistan Trump yönetimi tarafından desteklendiği için son 4 yılda bu gerilimlerden pek de paniğe kapılmamıştı. Ancak son dönemde Riyad'ın bölgesel politikasında olası bir değişikliği gösteren yeni emareler var gibi görünüyor. Üniversite profesörü İbrahim Muttaki, Suudi Arabistan'ın dış politikada zorluklarını azaltmaya çalıştığına inanıyor. Çünkü Suudi Arabistan Trump yönetimi gibi Biden yönetiminin Riyad'ın gergin dış politikası ve iç insan hakları ve iç işleri sorunlarına göz yummayacağını biliyor. Suudi hükümeti ilk olarak dış politikasını Katar'la gerilimleri çözerek değiştirdi. Çünkü Katar ile gerilimin sona ermesi ve Riyad'ın yenilgi almasına rağmen Doha ile gerilimin çözülmesi Riyad için Yemen krizinden ve Türkiye ve İran ile gerilimin giderilmesinden daha az maliyetli oldu. Buna ilaveten zaten Katar gibi bir Arap ülkesi ve Suudi Arabistan'ın komşusu. Riyad hükümeti de Türkiye ile gerilimlerin çözülmesinde öncü olmuştur. Katar'ın Türkiye ile yakın bağları vardır ve görünüşe göre her iki ülke tarafından da memnuniyetle karşılanan arabuluculuk önerisinde bulunmuştur. Bu nedenle Suudi Arabistan'ın ikili gerginliği çözmek için Türkiye ile müzakere etmesi beklenebilir. Böyle bir şey olacak olursa Riyad ortaya koyduğu tavırdan geri adım atacaktır. Çünkü Riyad, Türkiye'deki askeri varlığına son vermesini ve İhvan hareketini desteklememesini istemişti. Ancak Türkiye hem Katar'daki askeri varlığını sürdürüyor hem Libya dahil Arap ülkelerinde İhvan'ı desteklemeye devam ediyor. Suudi dış politikasında henüz ele alınması gereken iki sorun daha var. Ancak bunları ele alma potansiyeli Trump yönetimindekinden çok daha büyüktür. Suudi Arabistan'ın Yemen'le savaşı sona erdirme arzusunun yanı sıra İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerinin yeniden başlaması yönünde hala bir işaret yoktur. Ancak geçtiğimiz günlerde Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan Moskova'ya gitti ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Suudi Dışişleri Bakanı bu ziyarette İran İslam Cumhuriyeti'ne bir mesaj göndermesinden söz ediliyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 30 Dey 1399 Hicri Kameri, 5 Cemadüsani 1442 ve miladi 19 Ocak 2021 Salı. Türkiye'yle önce bugün 30 Dey 1357'de İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni'nin İran'a beklenmedik geri dönüş haberi halk arasında geniş bir şekilde yayılmaya başladı. Bu haber aslında İran halkı arasında büyük bir sevinç ve coşku yarattı. İmamın İran'a gelişi ve imamın nasıl karşılanacağına yönelik tartışmalar çeşitli halk kitleleri arasında büyük bir heyecan yarattı. İmamın İran'a kesin olarak geri dönüşü yönündeki haberin ilan edilmesi Şah rejimi unsurlarını paniğe düşürdü. Onlar bir şekilde kendilerini kurtarmaya çalışıyorlardı ve Şah unsurlarından birçoğu da ya istifa ettiler ya da İran'dan kaçmaya çalıştılar. Ancak onların bu girişimleri İran halkının iradesini etkilemezken, üstelik onları nihai zaferin elde edilmesine dek kendi yolunu sürdürmesinde de azimli kıldı. ...36 yıl önce bugün Hicri Şems'i 30 Dey 1363'te büyük taklit mercilerinden ve önde gelen alim Ayetullah Seyyid Ahmet Ansari vefat etti. Çocukluğunda babasını kaybedip ardından büyük kardeşinin himayesinde yetişen Ayetullah Seyyid Ahmet Ansari, doğduğu kentte ilk eğitimini almasından sonra Tarih İsfahan kentine, ardından da Kutsal Necef'e işrefe gitti ve burada önde gelen alimlerden dersler aldı. Rahmetli İmam Hümeyni'nin tağut aleyhindeki mukaddes kıyamı ile birlikte imamı daima destekleyen Ayetullah Seyyid Ahmet Ansari, inkılabın ilerlemesi için elinden gelen her şeyi yaptı. ...26 yıl önce bugün Hicri Şems'i 30 Dey 1373'te İran İslam Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı Mühendis Mehdi Bazargan vefat etti. Tahran'da Hicri Şems'i 1286'da dünyaya gelen Mehdi Bazargan eğitimini Fransa'da makine mühendisliği dalında bitirdi. Mehdi Bazargan İslam İnkılabı'ndan önce İnkılap Konseyi üyesi oldu ve bu konseyin önerisiyle geçici hükümeti kurmakta görevlendirildi. Bu hükümet İslam İnkılabı'nın büyük idilerinin bakış açıları ile temel farklılık arz etmesi ve inkılap karşıtı unsurların da geçici hükümete nüfuz etmelerinden dolayı 9 aydan fazla ayakta kalamadı. Bazargan nihayet Hicri Şems'e 1373'te kalp krizinden dolayı 87 yaşında vefat etti. ...770 yıl önce bugün Hicri Kamer'e 5 Cemadüsane 672'de İranlı dünyaca ünlü şair Mevlevi lakaplı Celaleddin Muhammed Belhi Mevlana günümüz Türkiye'nin güneyindeki Konya kentinde vefat etti. Hicri Kamer'e 7. yüzyılının güçlü ve büyük şairlerinden olan ve İslam dünyasının da önde gelen düşünürlerinden ve ariflerinden sayılan Mevlana, Hicri Kamer'i 604'te günümüz Afganistan'ın kuzeyindeki Belh kentinde dünyaya geldi. Mevlana babasıyla birlikte Konya'ya gitti ve onun vefatıyla birlikte eğitimini sürdürmek için Halep ve Şam'a gitti. Ünlü şair Konya'ya dönmesinden sonra ders vermeye başladı ta ki Hicri Kamer'i 642'de kendi döneminin ünlü ariflerinden Şems-i Tebrizi ile tanıştı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kalevinden aktaracağız sizlere.
Karar.
Bakan Selçuk, yüz yüze eğitim kademeli olarak başlayacak.
Yeni Asya.
Üretmeden tüketen bir ülke olduk.
Star.
Yerli harp silahları denenecek.
Şimdi ise hafta içi köşe yazılar. Ahmet Battal 17 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde "Bu inişin çıkışı yok" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Kamuoyu yoklamaları AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın hızla güç kaybettiğini gösteriyor. AK Parti Genel Başkanı da bu gidişi çok iyi görüyor ve Cumhur İttifakı'na yeni iltihaklar sağlamak için bazı ziyaretler ve görüşmeler yapıyor. MHP Genel Başkanı da iyi yapıyor, sonuna kadar beraberiz diyor. Bu hareketlerin seçmen açısından ciddi bir sonucu var mıdır bilinmez ama tahmin edilebilir diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu tahmine yardımcı olmak adına çevrenizde bir anket yapmanızı ve sonuçlarını bizimle paylaşmanızı istirham ediyoruz. Düne kadar Cumhur İttifakı'nın dışında kalmış olan bir partinin yönetimi Cumhur İttifakı'na dahil olmaya karar verse, kendi seçmen kitlesini AKP'ye oy vermeye ikna edebilir mi? AKP MHP'den ayrılsa ve yeni ittifaklara yelken açıyorum dese, yukarıdaki sorunun cevabı değişir mi? AKP, Perinçek ve ekibiyle bağlarını koparsa kaybettiği eski dostlarını yeniden kazanabilir mi? CHP'den ya da İyi Parti'den kopan bazı kişiler ya da gruplar parti kuruyorlar. Bunlar kendilerine yakın olduğunu düşündükleri seçmene bugün ya da seçim zamanında biz lideri AKP olan bir ittifaka dahil olacağız deseler muhatapları ne düşünür, ne yapar? Tamam, o zaman biz de sizin içinde bulunduğunuz ittifaka oy veririz der mi? Görüldüğü gibi AKP açısından mesele artık şu ya da bu alternatife yönelebilme meselesi değil. Mesele liderinin sahip olduğu ve yansıttığı tek adam imajı ile ilgili. Trenden ineni bir daha bindirmeyiz diyenlerin başka çare kalmayınca birilerini bindirebilmek için treni yeniden yavaşlatmaları kamuoyunda bir karşılık bulmuyor. Seçmen üzerinde bir anlam ifade etmiyor. Bir de olayın vazgeçme fikrinden vazgeçmeme boyutu var. daha önce AKP'ye oy vermiş iken şimdi artık oy vermeyebileceğini söyleyen dostlarınıza şunu sorunuz. AKP ne yaparsa oyunu yeniden AKP'ye verebilirsin. AKP'nin henüz yapmadığı ve yaparsan oyum senindir dedirtecek herhangi bir şey var mı? Siyasetin adeta kurdu olmuş sayılabilecek kıdemli ve ağırlıklı eski bir dostumuz, bir iki sene önce bir sohbetimizde AKP'deki erime yavaşlatılabilir ama durdurulamaz ve geri çevrilemez demişti. Bu tespit şimdilerde daha net görünüyor. Kurulan yeni partiler için de aslında ittifak bahane. Asıl dertleri gümbürtüden sonra biz de en azından bir çadır kuracak bir alan bulabilir miyiz düşüncesi.
Veysel Ulusoy 17 Ocak tarihli Cumhuriyet gazetesinde sizin enflasyonunuz kaç başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 2020 yılını tamamladık. Zor bir yıl oldu. Çetin geçti. Çiftçisinden imalatçısına, yeni yatırımcısından turizm sektörüne kadar her kesim olumsuz etkilendi. Hemen aklınıza Covid-19 salgını geldi değil mi? O sürecin tuzu biberi oldu. Benim esas vurgulamak istediğim tuz biberden önce yaşadığımız zaman dilimi, yani 2018 yılının Şubat-Mart ayından bu yana geçen olanı. Havuzun kuruduğu, kasada paranın kalmadığı dönemin başıdır bu aylar. Eskiden çok mu iyiydi ki tam da bu aylarda başladı diye sorarsak yanıt çok açık, hayır olur. Diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Nedenine girmemize gerek yok. Tüm bu sorunları zaten herkes çok iyi biliyor. Asıl söylemek istediğim bu aylarda yaşanan döviz kurundaki inanılmaz artış. Arkasından talep, üretim ve arz, teknoloji, maliyet gibi şokları getirerek ekonomiyi derinden etkilemesi konusu. Tüm bu olumsuz şoklar karşılığında yüksek maliyetler doğurur. Yüksek işsizlik, yüksek enflasyon ve milli gelirde inanılmaz ölçüde düşüş gibi. 2018 üçüncü çeyrek hariç Türkiye ekonomisi bu olumsuzlukları yaşamadı gözüküyor. Nerede mi gözüküyor? Verilerde. Bazen de tam tersine işsizlik oranlarının düştüğü, enflasyon oranının neredeyse yerlerde sürünecek seviyeye gelmek için kendini zorladığını gördük ve aslında bugünlerde de görmeye devam ediyoruz. Peki neden böyle oldu? Bu gerçekçi mi diye sormak gerekmez mi? Gerekir doğal olarak. Herkes çoktan beri bu soruyu soruyor aslında. Biz de bir grup akademisyen olarak bu soru kapsamında ve daha çok akademik sahiplerle yola çıkarak bir enflasyon araştırma grubu kurduk. Enflasyonu tahmin etmek istedik. Ettik de. Hem de günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak. Tahmin kelimesi sizi yanıltmasın. Zaten TÜİK'te topladığı verilerle bu oranı aşağı yukarı tahmin ediyor. Günlük 250 bin civarında fiyat verisiyle TÜİK enflasyon sepetinin aynısını aynı ağırlıklarla kurarak günlük enflasyonu hesaplıyor enflasyon araştırma grubu ta 26 Ağustos 2020'den bu yana. Bununla da yetinmeyip 2019 ve 2020 için yıllık enflasyonu da modelleyip hesaplıyor ve 2020 yılı için çıkan %36.72 oranındaki enflasyonu da kamu ile paylaşıyor. Tepkiler, yapıcı eleştiriler ve yoğunlukla da "Hah, tam da bu benim enflasyonum" yorumlarını aldık. Birinci kısımdakiler, yani tepki verenler ve bunu anlamaya çalışanlardı. Sordukları sorular genelde verileri nasıl topluyorsunuz? Enflasyon sepetiniz TÜİK'ten farklı mı? Hesaplama metodunuz nedir? Benzeri tarzda haklı sorulardı. Bizi sevindiren bir yaklaşım oldu bu doğal olarak. İlk defa bir grup günlük enflasyonu elde ediyor ve herkes TÜİK başta olmak üzere bunu anlamak istiyordu. Bu itiraz ve eleştirilerin arkasında yatan en önemli neden, Belki de böyle bir şeyin kabullenilmesinde yaşanan mantık zorluğuydu. Hiç kimsenin uğraşmadığı, akla gelemeyecek bir şeyi neden biri kalkıp da Türkiye'de yapsın? Ama işin aslı bunun benzerini Harvard'da bir grup akademisinin de yapmasıydı. Hem de ilginç Arjantin örneğine dayalı olarak. Şimdi soralım. Sizin enflasyonunuz kaç? %14.6 mı yoksa 36.72 mi?
Taha Akyol 17 Ocak tarihli Karar Gazetesi'nde reformun mantığı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal 2021 yılında uygulayacakları para ve kur politikasını şöyle açıklamıştı. Enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler 2021 yılında para politikasının sıkı ve kararlı bir duruş sergilemesini zorunlu kılmaktadır. Gerekirse parasal duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız. Demek ki enflasyonun artış riski 2021 yılında devam edecekti. Bunu önlemek için Merkez Bankası sıkı para politikası uygulayacak. Gerekirse daha da sıkılaştıracaktır diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Faizin %17'ye çıkarılması bunun bir uygulamasıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 2 gün önce şöyle konuştu. Yüksek faize karşı olduğumuz söylemem boşuna değil. Bu işi yaşayarak gördük. Birçok yatırımcı, girişimci faiz yükü altında eziliyor. Bu bankaların sizi nasıl sömürdüğünü biliyorum. Bir iktisatçı çıkıp da bu iki beyanın aynı ekonomik programı ifade ettiğini söyleyebilir mi? Erdoğan faizi enflasyonun altına mı indirecek? Erdoğan'ın dediği gibi faizi aşağıya çektiğimizde ithalat, tüketim, enflasyon ve dış açık daha fazla artmayacak mı? Görünen o ki Lütfü Elvan ve Naci Ağbal ortodoks denilen sıkı ekonomi politikalarından yana ama Cumhurbaşkanı faizin aşağıya çekilmesinden genişlemeci politikalardan yana. Söylenen reformun mantığı hangisi olacak? Faizin sebep, enflasyonun sonuç olduğuna dair ister sokaktaki vatandaşın, ister piyasa aktörlerinin okuyabileceği 5-10 sayfalık bir metin bile yok. Beştepe böyle bir metin yayınlamalı. Savunduğu görüşün gerekçeleri neymiş görülmeli. Öte yandan bütün bilimsel araştırmalar ve bizzat piyasa tam tersini söylüyor. Hatta emirle faiz indirilirse kısa süreli bir canlanmayı sert düşüşler izliyor. Piyasa ve yatırımcı önünü nasıl görecek? Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz. Birlikte dinleyelim.
Programımıza geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Amerika'nın Haçlı Şabi Hareketi Başkanı ve Başkan Vekilini yaptırım listesine alması ve Iraklı çevrelerin bu karara tepkisi.
Korsan İsrail'in Suriye'de Deir ez-Zor ve Elbu Kemal'e saldırması.
Kuveyt yönetiminin istifa etmesi.
Ve Filistin'de seçim tarihinin belirlenmesi.
Geçen hafta Batı Asya bölgesinin önemli bazı gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Geçen hafta Amerika Hazine Bakanlığı, Irak'ın Haçlı Şabi Hareketi'nin iki üst düzey yetkilisini yaptırım listesine aldı. Amerika terör devleti ilkin 8 Ocak 2021'de Haçlı Şabi Hareketi Başkanı Fali Feyyaz'ı insan hakları meselelerine bahane ederek yaptırım listesine aldığını açıkladı. Amerikan Hazine Bakanlığı Haçlı Şabi Hareketi Başkanı Fali Feyyaz'dan sonra hareketin başkan vekili Ebu Fedik Muhammedavi'yi de yaptırım listesine aldıklarını duyurdu.
Irak'ın Savunma Bakanlığı'nın resmi yetkililerinden de sayılan Haçlı Şabi Hareketi'nin üst düzey yetkililerinin Amerika terör devleti tarafından yaptırım listesine alınması, Beyaz Saray'ın Iraklı direniş gruplarına yönelik kin ve husumetini açıkça ortaya koyan bir karardır. Öyle ki Amerika'nın anarşist başkanı Donald Trump hatta hükümetinin sonuna saatler kaldığı bir sırada Irak'ın direniş komutanlarına yaptırım uygulamaktan vazgeçmiyor. Peki ama Amerika neden Haçlı Şabi komutanlarına yaptırım uyguluyor?
Gözlemcilere göre Irak'ın Haçlı Şabi hareketinin ideolojisi, özellikle Amerika terör devleti ve korsan rejim İsrail karşıtı olması ve yine Irak'ın milli egemenliği ve bağımsızlığına vurgu yapması, ayrıca davranış modeli İran İslam Cumhuriyeti'ne yakın olması ve Amerikalı terörist askerlerin bir an önce Irak topraklarından defolup gitmelerini istemesi, Amerika terör devletinin Haçlı Şabi hareketi ve komutanlarına karşı husumetinin esas nedenleridir. Bilindiği üzere Haçlı Şabi hareketi başkanı Fali Feyyaz ve yine bu hareketin başkan vekili Ebu Fedik Muhammedavi şimdiye kadar
Thank you.